Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Usulü tefsire başlıyoruz. Bu alanda elbette ki birçok güzel kitap var. Fakat biz bir tanesini, orta halli, orta seviyede olanını işleyeceğiz. Daha ilmi meselelere temas eden, daha zor konulara uzun uzun giren kitaplar var. Ama temel eğitim seviyesinde o derece derinlemesine girmeye gerek yok. Onun için İsmail Cerrahoğlu'nun Tefsir Usulü orta halli bir kitap. Ondan ders yapacağız. Ve ilk 30 sayfası yaklaşık olarak işlenmeyecek. Orası biraz geçmiş Arapların cahiliye devri ile ilgili. Sonra işte Peygamberimizin gönderildiği dönem de Arabistan'da ya da Mekke civarındaki insanların okuma yazma bilmediği gibi bir takım tarihi malumatlar. Yani usulü tefsirle bir alakası yok. Bunlar da tabii ki yan bilgi olarak lazımdır, faydalıdır. O günü anlamazsak, Kur'an'ın geldiği, nazil olduğu ortamı anlamazsak eksik olur. Yani Kur'an-ı Kerim hangi ortamda geldi, Araplar ne durumdaydı, okuma yazma yönünden hangi durumdaydılar, kültür seviyesi neydi vesaire. Yani bunları anlamadan elbette ki olmaz. O yüzden yazar onlara temas ediyor. Ama ben onlara temas etmeyeceğim. Orayı zaten okursanız da anlarsınız. Zaten kitabın epeyce bir kısmı aslında Kur'an'ın tarihçesi. Yani usul tefsirin yani giriş konuları, bazı basit konuları, işte Kur'an'ın harekelenmesi, bir araya toplanması, işte Kur'an kelimesinin kök harfleri, Kur'an'ın diğer isimleri falan, bunlar aslında usulü tefsirle direkt ilgili şeyler değil. Ama yani ilmi konular değil, daha doğrusu biraz işin tarih boyutu, yani yan bilgiler. Fakat biz onlara da biraz temas edeceğiz. Çünkü usulü tefsir dersi görüp de mesela Kur'an kelimesinin manası nedir, yani bunu bilmezse insan, o da olmaz yani. Onun için sayfa 30-31'den itibaren Kur'an tarihi bölümünden itibaren ele alıyoruz. Kur'an kelimesinin anlamı ile başlıyor yazarımız. Bu konuda farklı görüşler, kaç tane farklı görüş var, onlara temas edecek. Yalnız ben ondan evvel şunu söylemek istiyorum. Usulü tefsir neden lazımdır bize? Usulü tefsir, tefsir dersleri yapan insanlar, Kur'an'ın mesajını anlamak isteyen, anlatmak isteyen, İslam davetçisi olmak isteyen insanlar, bunlar elbette ki Kur'an'ın tefsirinin hangi esaslara göre yapılacağını, hangi asıllara göre, hangi prensipler ışığında yapılacağını bilmeleri icap eder. Yoksa mesela aklımıza her gelen mana tefsir değildir yani. Yani o ayetle direkt olarak ilgili midir, dolaylı olarak ilgili midir, veya mesela aklımıza gelen mana acaba usulü tefsir ilmi açısından düşündüğümüzde doğru mudur? Yani mesela usulü tefsirde işte Mekki surelerde Mekki surelerin özellikleri anlatılıyor. Mesela o bilgilere göre düşündüğümüz zaman doğru oluyor mu yani? Aklımıza gelen mana Mekki surelerin özelliklerine uygun olması lazım mesela. Yani usulü tefsirin temas etmiş olduğu konuları bilmeden, mesela nasih mensuh konusunu, yani Kur'an'da nesih var mıdır yok mudur mesela, bu gibi konuları bilmeden Kur'an'ın tefsirinin yapılması olacak şey değildir. Kur'an muciz bir kelamdır. Dolayısıyla ilmi noktaları vardır. Bugüne kadar insanlar benzerini, bir tane suresinin benzerini bile yazamamışlardır. Onun için böyle bir kelam hakkında konuştuğumuzun farkında olmalıyız. Yani böyle bir kelamın elbette ki bir takım incelikleri olacaktır. Hatta her kelimesinin, her harfinin incelikleri vardır. Anlayabildiğimiz kadarını anlarız, anlayamadığımızı anlayamayız. Ama şunu biliriz ki anlasak da anlamasak da orada bir takım incelikler vardır ve bu inceliklerin bir kısmı ilmi altyapı olunca insan anlayabileceği inceliklerdir. Yoksa mesela kendince bir mana görmüş gibi hisseder, bir mana tespit etmiş gibi zanneder. Halbuki o mana aslında tefsir ilminin esaslarına uygun değildir. Yanlış bir şey tespit etmiştir. Anlayamamıştır aslında. Onun için usulü tefsir bilmeden tefsir yapılamaz yani. Ama şimdi mesela tefsir okumadan evvel acaba usulü tefsir okumak gerekir mi? Bir yani bakışla bakarsak evet gerekir. Fakat diğer bakışla bakarsak aslında zaten tefsiri yazanlar usulü tefsir bilen insanlar olduğu için yani usulü tefsir bilmeden de tefsir okunsa onların dışına çıkmamak şartıyla, yeni bir görüş ortaya atmamak şartıyla okunabilir. Ama icabında onların dışına çıkacaksa, normal tefsirlerde yazılanın dışına çıkacaksa, icabında bir şey tespit ettiyse, bu tespit ettiği şeyi söyleyebilmesi için ya da iddia edebilmesi için, doğru olduğunu zannedebilmesi veya iddia edebilmesi için usulü tefsiri bilmesi gerekir. Belki de doğru değildir. Yani bilemez yani. Ama insan usulü tefsir okuyunca mı tefsiri daha iyi anlar? Tefsir okuyunca mı usulü tefsiri daha iyi anlar? Yani ikisi de lazım ama yani mesela ilk başta insan usulü tefsirle mi başlamalı, tefsirle mi başlamalı? Kanaatimce insan evvela tefsirle başlamalıdır. Çünkü usul daha ilmi bir konudur. Tefsirde az bir şey tecrübe kazanınca insan usulü daha iyi anlar. Usulda ne demek isteniliyor daha iyi anlar. Mesela Kur'an okumayı bilmeden, Elif Bey'i bilmeden tecvid öğrenmek. İşte tecvid de öğreneyim ondan sonra okuyayım demek. Nasıl ki yanlış bir yoldur. Kur'an okumayı bilmeyen tecvidi tatbik edemez. Önce Kur'an okur ama efendim o zaman da işte bir müddet yanlış okumuş olur. Tecvidsiz okumuş olur. Olacak o kadar yani. Bu işin başka çaresi yok. Önce tecvid öğreneyim ondan sonra Elif Bey öğreneyim, böyle bir şey olamaz yani. Tatbik edemez, anlamaz ki zaten. Aynı şekilde mesela önce usul tefsir öğreneyim ondan sonra tefsir okuyayım. Anlamaz ki o zaman usulü tefsiri. Yani bir takım tecrübeler kazanmış olması lazım tefsirde. Ondan sonra ancak anlayabilecektir usulü tefsiri. Ve aslında pratik olarak da zaten bu böyle olmaktadır. Dünyanın her tarafında ümmeti Muhammed yavaş yavaş uyanıyor ve tefsir dersleri yapılıyor çeşitli sokaklarda, şu çeşitli evlerde. 3-5 kişi bir araya toplanıyor, Allah'ın kelamından bir şeyler anlamaya çalışıyor, tefsir dersleri yapılıyor. Bu insanların büyük bir çoğunluğu usul bilmez. İşte bu tehlike değil midir? Evet, kısmen bir tehlikesi de olabilir ama hadlerini bilirlerse, ahlaklı olurlarsa, kibirli olmazlarsa, yani bir tefsire bakıp da kendini Allah'a mecihan zannetmezlerse bir sorun yok. Yani birkaç tefsirden çalışıyorsa, yani usulü çok iyi bilmese de onların dışına çıkmıyorsa, haddini biliyorsa sorun yok, Kur'an'ın mesajını anlar. Ama daha ilmi meselelere girecekse, yeni tespitlerde bulunuyorsa, bu doğru mu değil mi acaba? İnsan haddini bilmeli yani. Usul bilmeyen bir insan yanlış tespitlerde bulunabilir. Tespitleri usule aykırı olabilir. Onun için her akla gelen şey tefsir değil yani. Böyle bir şey yok. Ama insan Kur'an üzerinde çalışırken evvela tefsirle başlıyor. Ondan sonra usulü tefsir bir ihtiyaç oluyor kendisi için. Nasıl ki mesela insan evvela Kur'an okumayı öğreniyor. Ondan sonra bakıyor ki bir sürü hata yapıyor. Ama nasıl olacağını da bilmiyor. Ondan sonra tecvid ihtiyacı duyuyor. Bir tecvid dersi alacağı bir yer aramaya başlıyor. Aynen öyle. Önce insan tefsir dersi yapıyor. Ondan sonra ihtiyaç duyuyor. Usulü tefsire ihtiyaç duyuyor. Yani benim eksiklerim var. Bunlar ilmi konular. Ben bunları bilmiyorum diyor. Mesela diyelim tefsirde bir yerde mesela bir kelime geçiyor. Usulü tefsire ait bir ıstılah. Mesela mücmel diyor. Mesela ne bileyim ben müfesser diyor. Burada nesih vardır diyor veya yoktur diyor. Şimdi bunu görünce bunlar ne acaba? Yani tefsirde geçiyor ama aslında böyle başlıyor usulü tefsir ihtiyacı. Bir tefsirde bir şey okurken anlamadığı bir cümle geçiyor yani. Tefsirle ilgili olmadığını anlıyor. Bu usulle ilgili bir şey. İlmi bir nokta. O zaman hatta mesela daha ilmi bir tefsirse diyelim ki Arapça ile ilgili bir mesela kural söylüyor. İnsanda o zaman Arapça öğrenme ihtiyacı doğuyor. İnsan Arapçasız olmaz demeye başlıyor. Onun gibi bu usulü tefsir de böyle. İnsan tefsir okudukça aslında ihtiyaç duyduğu bir şey. Usulsüz bu işin olmayacağını insan o zaman daha iyi anlıyor. Yoksa işin başında hemen usulü tefsir okuyayım ondan sonra tefsir okumaya başlayayım. Bu pek pratik bir yol değil. Zaten de anlamaz. Yani bir tecrübesi olmadığı için tefsirde anlamayacaktır. Evet.
Şimdi bizim bazen tefsir okumuş olduğumuz tefsirlerde mesela ders yaparken veya yerlerde bazı nasihatlerde bulunurken okumuş olduğumuz tefsirden almış olduğumuz manayı ve onun ruhuna uygun bir şekilde mesela farklı manalar yani manayı değiştirme o tefsirin vermiş olduğu manaya uygun tarzda değişik yorumlar yapmanın bir sakıncası var mı? Yani o tefsire aykırı da yani yapılmış olan tefsirin vermiş olduğu manaya uygun farklı örneklemeler, farklı yorumlamalar koyabilir miyiz? Yani ilmi değil de yani manayı biraz daha geniş açıklama bağlamında.
Evet, yani manayı genişletmek için oradaki örnekler değiştirilebilir, başka örnekler verilebilir. Yani bunun için alim olmaya gerek yok ama şöyle de oluyor yani bazen o tefsirdeki manaya uygun yeni bir mana keşfettiğini zannettiği halde mesela yanlış bir şey keşfetmiş olduğu da oluyor yani. Yani söylediği şey aslında o tefsire uygun söylediğini zannediyor ama uygun değil aslında. Yani konulara hakim olmayan insan uygun zanneder, Halbuki belki de uygun değildir. Ama çok basit bir takım değişiklikler yaparsa, ufak tefek hatalar da olsa bir şey olmaz. Yani manayı bozmuyorsa. Bazen teknik hatalar yapılıyor. Yani mesela bir şey ilave etmeye kalkışıyor. İlave ettiği bilgi de hata var yani. Teknik hata yapıyor. Yani öyle bir mesela bilgi yok belki ya. O ya hadisi yanlış biliyor mesela diyelim. Bir şey ilave etmeye kalkışıyor. Manayı bozmayacak şekilde bir genişletme yapmak için. Fakat bakıyorsun konuya hakim olmayan bir insansa teknik hata yapıyor. Yani o öyle bir bilgi yok yani aslında. Onu var zannediyor o. Bu gibi şeyler de var. Mesela bir zamanlar bir arkadaş baktım bir ayete yeni bir mana veriyordu filan, genişletmeye kalktı. Baktım yanlış konuşuyor yani. Bu dedim yani bu ayetten bu mana çıkmaz yani, sen kafandan bir şeyler söylüyorsun yani. Yani böyle çok dikkatli olunması gerekiyor. Yani insan hani konuya hakim olmayınca doğru konuştuğunu zannediyor. Halbuki bir kelime ile bile bazen çok şey değişebiliyor ve yanlış anlamış oluyor yani. Ya asıl mesele usulü tefsir bilmemekten değil yani oradaki hata. Usulden değil. Aslında bilgi eksikliği var. Yani sürekli işi ilim olmayan yani bayağı bir şeyler bavulunda, ilim bavulunda bayağı böyle bir şeyler olmayan adam yani konuştu mu ya yani bir şey ilave etmeye kalktı mı hata yapıyor yani. Mesele usul değil yani. Başka konuda da olsa. Yani yeni bir misal vereyim diye mesela düşünürken bakıyorsun yanlış bir misal veriyor. Yani ya söylediğinde teknik hatalar yapıyor ya o hatalar yoksa da mesela o ona misal değil aslında. Olmadık yerde kullanıyor. Yani şaşırıp kalıyorsun yani. Yani konuya hakim olmayan bir insan illa bir hata yapıyor. Tıpkı mesela sesi güzel birisi Kur'an okuyor ama tecvidi aslında bilmiyor. O doğru okuduğunu zannediyor ama aslında yanlış okuyor. Bilen anlıyor ama ona sorsan hiç hata yaptığını düşünmüyor. O çok iyi okuduğunu zannediyor. Yani onun gibi insan kendini anlayamıyor aslında. Yani yeni bir şey tespit ettiği zaman veya bir şey ilave etmek istediği zaman yine de bir bilen varsa yanında sormalı yani. Ya da kendi gibi biriyle istişare etmeli. Yani ben böyle bir şey ilave edeceğim ama yani sence de doğru mu diye böyle bir istişare etse isabetli olur. Ama çok basit bir şeyse ya mesela diyelim ki Kur'an-ı Kerim sabredenleri müjdele ve beşiri sabirin. Şimdi mesela bunu diyelim ki tefsirde bir tane sabır örneği vermiş. Mesela sen de yani bir tane daha sabır örneği veriyorsun. Başka bir örnek sahabeden zaten örnek çok. Yani bunda bir mahsur yok yani, bunlar basit şeyler. Ama biraz daha böyle öteye geçti mi bakıyorsun çuvallamaya başlıyor yani tabiri caizse. Bunlara dikkat etmek lazım. Evet, demek ki usulü tefsir usul ilimleri içerisinde en kolayıdır. Yani usul hadisten daha kolaydır. Usul hadis de usul fıkıhtan daha kolaydır. En zoru usul fıkıhtır. O yüzden usul fıkıh herkese de lazım olmadığı için biz ondan bu derslerimizde ya işlemeyeceğiz. Usul tefsir ve usul hadis daha çok gerekli olduğu için onlardan biraz işleyeceğiz. Yani usul ilimleri en şerefli ilimlerdir. İslami ilimlerin içerisinde bunlar asıllar olduğu için zaten usul de aslın çoğuludur. asıllar demek yani usul, usulü tefsir yani tefsirin asılları yani tefsirin bağlı olduğu asıl prensipler. Hangi prensipler ışığında tefsir yazılabilir yani veya tefsir yapılabilir? Evet. Şimdi kitabımız Kur'an kelimesinin anlamıyla başlıyor. Birkaç görüş var Kur'an'ın nereden geldiğine dair. Bazılar karain kelimesinden türetilmiştir der. Karain Kur'an olarak, Kur'an olarak daha doğrusu. Nasıl ki karain bunun tabi karine kelimesinin çoğuludur karain. Ve Kur'an'ın karine demek işaret demek. Yani şunun karinesiyle, şunun işaretiyle, şunun delaletiyle bu kelimeden geldiğini, hemzesiz olduğunu söylüyorlar ve nun harfinin de asıl harflerden olduğunu söylemişlerdir. Kur'an derken sonunda nun var ama bu nun Kur'an yani Kur'an'ın asıl harflerinden midir? Sonradan ziyade olmuş bir harf midir? Tartışma var. Kur'an isminde hemze var mıdır? Kelimesinde hemze var mıdır, yok mudur? Bunda ihtilaflar var. İşte biz tabii siz Arapça okumadığınız için o kısımları çabuk geçeceğiz. Yani çok kafanızı karıştırmayacağım bunlarla. Hızlı bir şekilde yani bir görüşe göre karain kelimesinden türemiştir. Çünkü Kur'an'ın ayetleri kimi kimine benzer, kimi kimine de karinedir. O yüzden karainden geliyor diyenler buna dayanıyorlar. Ama zayıf bir görüştür. Bir diğer görüşe göre bu kelime hiçbir kelimeden de alınmış değildir. Kendi başına bir isimdir bu. Nasıl ki mesela Tevrat, İncil bir isimdir. Allah'ın o Musa ve İsa peygamberlere gönderdiği kitapların ismidir. Aynı şekilde Kur'an da böyle bir lafzı mürteceldir. Hemzesizdir. Ve elif lam ile muarreftir. El Kur'an. Yani tabi buna göre bu özel isim olmuş oluyor. Tevrat ve İncil gibi. Özel isim yani bir kelimeden müştak yani oradan alınmış değildir diyor. İmam Şafii'nin görüşü bu. Karineden türemiştir diyenler de var. Bir başka görüşe göre hemzelidir. Yani bu ilk söylediğim görüşler Kur'an'ın hemzeli olmadığını, Kur'an kelimesinin hemzeli yazılmadığını iddia eden görüşler. İkinci görüş ise yani bu konudaki görüşleri iki ana kısma ayırmak mümkün diyebiliriz. Hemzelidir diyenler ve hemzesizdir diyenler. Yani iki ana görüşte birleştirmek, daha doğrusu iki ana görüşü ayırmak mümkün. Hemzeli olduğunu söyleyenlere gelince, bunlar da diyor ki Kur'an fu'lan vezninde, fu'lan, Kur'an aynı vezinde hemzelidir diyorlar. Ve kar kelimesinden türemedir ve bu da toplama manasındadır. Ve Kur'an-ı Kerim bütün gerçekleri topladığı için buna da Allah Azze ve Celle bu ismi vermiştir. Yani o zaman mana geçmiş kitapların meyvelerini toplayan, gerçekleri içinde toplayan kitap demek olur. Yani eğer fu'lan vezninde ve hemze ile ise kar kelimesinden türemiş ise hemzeli ise yani o zaman manası bu oluyor. Yani geçmiş kitapları meyvesini kendinde toplayan, hakikatleri kendinde toplayan kitap fu'lan vezninde ise eğer. Bir diğer görüşe göre bu gufran vezninde hemzeli bir mastardır. Kara eden türemiştir. Karaya okudu demek, tele gibi. Tilavet, tele, tilavet etti. Karaya da aynı şekilde okudu. Mesela bir kitap okudum derken karaatul kitap der Arap. Karaya, Kur'an, hemzelin. Dolayısıyla karaya, yani kök harfleri kafra, hemze. Böyle bir görüş var. Ve bu kelime, bu aslında hemzeli bir mastardır ama isme ful manasında kullanılmaktadır. Makru manasında yani. Yani mesela katil nedir? Mastardır. Katil öldürmek demek. Maktul öldürülen. Aynı şekilde kara eden, kar okumak ve Kur'an'da makru manasında okunan. Yani bu görüşe göre Kur'an hemzelidir ve de okunan manasındadır. Ve ekseriyetin de kabul ettiği görüş de budur. Yani Kur'an-ı Kerim hemzelidir. Kur'an kelimesi hemzelidir. Ve makru manasında aslında mastardır ama isme ful manasındadır. Ve böyle şeyler Arapçada vardır yani. Mastar olduğu halde isme ful manasında olan kelimeler, o şekilde kullanılan kelimeler vardır. Müsteşrikler Kur'an kelimesinin menşei hakkında bir takım farklı görüşler ortaya atmışlarsa da onlarla biz ilgilenmeyeceğiz. İşimiz çok. Onların görüşleriyle uğraşacak halimiz yok. Bu hususta İslam alimlerinin görüşleri önemlidir. Müsteşrikinin görüşü kıymetli harbiyesi yoktur. Onlar elbette ki kendi dünyaları açısından işlerine gelen şekilde yorumlayacaklardır. Onlara göre mesela Kur'an kelimesi de, kalem kelimesi de, levh kelimesi de, kitap kelimesi de, kırtas kelimesi de, bütün birçok kelimeler güya işte Süryanice'den, Aramca'dan Arapçaya geçtiğini iddia etmektedirler. Yani ne biliyorsun sen oradan buraya geçtiğini? O zamanlar sen hayatta mıydın? Yani bir iddiadan başka bir şey değil. Belki de Arapçadan o dillere geçti. Yani Arapçadaki Kur'an'ın, kitabın, kalemin vesairenin işte Süryanice'den gelme olduğunu, falan dinden, filan dilden gelme olduğunu iddia etmenin ne alemi var? Belki de yani o dillerden Arapçaya geçti değil de tam tersi Arapçadan o dillere geçti. Yani bunu 10 bin sene evvelini biliyor muyuz yani? 50 bin sene evvelini biz biliyor muyuz? Yani bunlar boş laflar. Bizim için de bir kıymeti de yok. Evet.
Kur'an-ı Kerim'i biz Arapça olarak gönderdik laf kendine. Fakat belirli üstüne manalandırılırken işte şu kelime falan filan dilde şu manaya gelir. O manaya geldiğinden işte şöyle de anlamak gerekir türünden mesela tefsirler yapıyor. Bu herhangi bir aykırılık teşkil ediyor mu hocam?
Kur'an Arapçadır ama daha sonra ona geleceğiz. Yani Kur'an'da Arapça olmayan kelime var mıdır? Olabilir. Yani iki görüş var. Kur'an'ın bütün kelimeler Arapçadır diyen, o dediğin ayete dayanarak, biz Kur'an'ı Arapça indirdik ayetine dayanmak suretiyle Kur'an Arapçadır, içinde Arapça olmayan kelime yoktur diyen bir görüş var. Ama Kur'an'ın kullandığı isimler var yani. Nuh gibi filan, Lut gibi, yani bunların Arapça olmadığı biliniyor. Dolayısıyla Kur'an'da Arapça olmayan kelimeler olabilir ama bunlar da sonuçta Arapçalaşmıştır. Mesela şu anda diyelim ki biz Türkçe'de kullandığımız kelimeler artık Türkçeleşmiş yani. Belki başka bir dilden gelmiş. Mesela kitap Arapça aslında ama mesela biz Türkçe'de kitabı kullanıyoruz, kalemi kullanıyoruz. İnsanı kullanıyoruz, hayvanı kullanıyoruz yani. Dünyayı kullanıyoruz. Çok çok kelime var yani Arapçadan her gün kullandığımız. Artık bunlar Türkçeleşmiş gibi yani adeta. Arapçada da böyle başka dilden alınmış olabilir. Bu işte bu hususta yani Arapça olmayan kelime var mıdır yok mudur konusunda bir tartışma vardır. O tartışmalara daha sonra yeri geldiğinde geleceğiz. Evet, Kur'an'ın kökü yani daha en çok kabul edilen görüşe göre kara eden türemektedir, hemzelidir. Ve de makru manasında okunan kitap manasındadır. Ve Kur'an'ın tarifine gelince birçok tarifler yapılmıştır. Tarif üzerinde de çok durmayacağız. Çünkü sonuç itibariyle bu tariflerin her birisi bir yönünü daha güzel ortaya koymuştur. Hepsinin de güzel tarafları vardır. Sonuçta biz hepsini toplayabiliriz yani. Hepsini de bir tarifte toplamak mümkündür. Allah Azze ve Celle tarafından Cebrail vasıtasıyla Peygamberimize indirilen, vahiy yoluyla indirilmiş olan, tabi vahiy kelimesinin manasını daha sonra açıklayacağız. Vahiy yoluyla Peygamberimize indirilmiş olan ve musaflarda yazılmış olan ve bize kadar tevatürle nakledilmiş olan ve tilavetiyle yani okunmasıyla kulluk yapılan, ibadet edilen Allah'ın mucizevi kelamıdır. Bu tarif tabi ve diğer tarifler, tariflerde her kelime önemlidir. Hatta diyebilirim ki dünyanın en zor işlerinden birisi tarif yapmaktır. Çünkü tarif yapabilmek için bütün ilmi bilmek lazımdır. Onunla ilgili bütün ilimleri doğru bilecek ki ona uygun bir tarif yapacak. Yani mesela diyelim ki sahih hadisi tarif edecek. Hadis ilmini bilmeden sahih hadisi tarif edemez. Zayıf hadisi tarif edemez. Şaz hadisi, mürsel hadisi vesaireyi tarif edemez. Yani tarif edebilmesi için bütün hadis ilmini, bütün ıstılahlarını hepsini bilecek. Ona göre yaptığı tarif çelişkili olmayacak. Biri diğerini reddetmeyecek. Çelişkilere düşmeyecek. Yani hepsini yerli yerine koyabilecek. Şu sahihtir dediği zaman başka bir yerde başka bir lafına, başka bir tarifine ters düşmeyecek. Çünkü burada bir şey söylersin, konuya hakim olmayan birisi burada bir şey söyler, biraz sonra başka bir şey söyler, çelişkiye düşer. Onun için tarifi yapacak olan kişinin o işin alimi olması gerekir. Yoksa çelişkiler içinde kalır. Bugün söylediği şey yarın söylediği şeye ters olur. Tarif zor bir iştir yani. Konuyu bütünüyle bilmeyince tarif mümkün olmaz. Ve tariflerin özelliği içine alması gereken içine alır. Yani etrafını cami denir buna. İçine girmesi gerekenler içine toplar. Tarif, doğru tarif. Tarifin tarifi yani. Ya da tarifin sıfatı. Yani tarif nasıl olmalı? Öyle olmalı ki o tarifin içine girmesi gerekenleri içine almalı. Dışına atması gerekenleri dışına atmalı. Mesela şimdi insanı tarif ediyorsun diyelim. Diyorsun ki mesela yemek yiyen bir varlıktır. Olmadı. Çünkü yemek yiyen çok yani. Değil mi? Hayvan da yemek yiyor. Şimdi içine alması gereken sadece içine almalı. İçine almaması gereken içine almamalı. Yani mesela işte sesi olan bir varlıktır. Sesi olan, yemek yiyen, sesi olan varlık çok. Kuşların da sesi var. Onlar da yemek yiyor. Mesela yürüyen ve konuşan bir varlıktır. Yürüyen çok. Mesela koşan bir varlıktır. Mesela uyuyan bir varlıktır. Yani uyuyan çok. Böyle tarif olmaz. Bu tarifin içerisine girmemesi gereken her şey giriyor. Öyle bir tarif yapmalısınız ki girmesi gerekenler girmeli, girmemesi gerekenler de girmemeli. Bunun etrafını cami ahyarın mani derler. Etrafını cami, yani içine alması gerekenlerin içine alıyor, topluyor, cem ediyor. Ahyarını da, yani öyle onu girmemesi gerekenleri, diğerlerini yani, diğerlerini mani, yani men ediyor, içine sokmuyor yani. Mesela diyelim ki düşünen, işte konuşan ya da işte düşünen ve mükellef olan ve işte Allah'ın yeryüzündeki halifesi olan, Allah'ın temsilcisi olan varlıktır dediğiniz zaman başkası girmez içine artık. Öyle değil mi? Düşünen insan, Allah'ın halifesi olan, çünkü başkası halifesi değil zaten. O zaman işte bu tarif insana uyar mesela. Bunun gibi. Şimdi Kur'an'ın tarifi yapılırken de öyle bir tarif yapılacak ki içine girmesi gereken manalar girecek. İşte o yüzden peygamberimize Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla, bakın, tariflerde boş laf olmaz. Olmamalı. Tarifteki her kelime önemlidir. Virgül dahi önemlidir. Ya mana bozulur. Tarif zor iştir. Arapça kitaplarda bir kelimenin tarifi yapıldıktan sonra o tarifin neden o kelimelerle yapıldığı, neden o kelimeyle neyi kastediyor, niye o kelimeyi koydu tarifi yapan kişi, niye şu kelimeyi koymadı, bunu uzun uzun anlatır kitaplar. Hatta bazen bazı uzun kitaplarda sayfalarca tarifi anlatıyor. Bu tarifte neden şu kelime var, niye bu kelime yok? Yani tarif işi zor iştir yani. Biz şimdi Kur'an'ı tarif edeceğiz mesela. Nasıl tarif edeceğiz? Mesela bakın, bir kısmı demiş ki işte Fatiha'dan Nas suresinin sonuna kadar peygamberimize indirilmiş, kendine has özellikler ihtiva eden mümtaz lafızlardır. Kimi de böyle tarif etmiş. Yani iki kapağın arasındaki kelamdır. Fatiha ile başlıyor, Nas ile bitiyor ve peygamberimize indirilmiştir. Böylece bu da böyle bir tarif yapmış. Demek ki bakın, şimdi biz peygamberimize indirilmiş, vahiy yoluyla indirilmiş dediğimiz zaman, vahiy yoluyla indirilmiş, demek ki gelenler vahiy yoluyla gelmiş oluyor. Demek ki böyle normal konuşmayla değil, vahiy ile geliyor demiş oluyoruz. Peygamberimize indirilmiş dediğimiz zaman, yani başkasına indirilmemiş demiş oluyoruz. Yani tarifte neden onlar olur? Bir şey niye tarife konur? Peygamberimize indirilmiş, yani başkasına değil. Vahiy yoluyla indirilmiş, yani başka bir yolla değil. Yani oturup kendisi yazmamış. Sonra indirilmiş, yani dışarıdan gelmiş. Yani kendi içinde oluşmamış. Her bir kelimenin bir manası var yani. İndirilmiş dediğin zaman bunu kastetmiş oluyorsun. İndirilmiş, yani dışarıdan gelmiş. Böyle mesela mushaflarda yazılmış olan, demek ki yani mushafların da yazılmayan demek ki sayılmayacak. Mesela diyelim ki peygamberimize gelen Kur'an dışında vahiyler de var. Ama bunlar Kur'an sayılmaz. Kur'an dışında mesela diyelim ki peygamberimiz namaz kılmayı Cebrail aleyhisselam'dan öğrendi. Miraç'tan sonra Cebrail geldi, peygamberimize namaz kılmayı öğretti. Bu nedir? Kur'an dışında gelen bir vahiydir. Bu olay Kur'an-ı Kerim'de anlatılmaz. Demek ki Kur'an dışında bir vahiy gelmiş. Bu peki Kur'an sayılır mı? Tarif ne diyor? Mushafta yazılı olan diyor. Peki bu yazılı mı mushafta? Değil. O halde bu Kur'an değil. Ben size ne anlatmaya çalışıyorum? Anlıyor musunuz? Her bir kelime kafada atılmıyor yani. Her bir kelime konuyorsa bir şey için konuyor. O bir takım manalar içine almak, girmesi gerekenler içine almak, girmemesi gerekenleri de dışına atmak için konulmuştur. Tarifte boş laf olmaz. Laf uzatılmaz. Tarifte öyle 2 saat konuşulmaz. Tarifler kısa olur. Her kelimesi de önemlidir. İndirilmiş diyorsa indirilmiştir. Yani diğer görüşleri reddediyor demektir. Yani peygamberimizin içinde oluşuyor değil yani. Vahiy yoluyla gelmiştir diyorsa demek başka yolla gelmemiştir. Çünkü Allah vahyeder. Başka yol yoktur. Melekle veya direkt olarak her neyse. Ama Allah Azze ve Celle böyle insanla karşı karşıya oturup konuşmaz. Vahiy yoluyla indirilir. Mushafta yazılmıştır. Yani mushafta yazılı olmayan diğer hadisler, vahiyi gayri metlu, yani Kur'an dışındaki vahiyler, namazın öğretilmesi gibi, oruç, zekat, haccın tafsilatı gibi, Kur'an'da yazılmamış olanlar, bunlar demek ki Kur'an'dan değildirler, hadistirler yani. Yani buna Kur'an diyemezsin demek ki. Tarif öyle bir yapıyor ki, bu tarif neyi dışarıya çıkartıyor? Hadisleri. Anlaşıldı mı? Yani hadise Kur'an diyemezsin. Tarif öyle yapılmalı ki hadis içine girmemeli. Mesela mushafta yazılı değildir hadis, yani Kur'an'da yazılı değildir. Dolayısıyla Kur'an değildir. Çünkü Kur'an neye deniyormuş? Mushafta yazılı olana. Tarifte bunun konulması boşuna değil. Mesela tevatürle nakledilmiş olan, yani yalan üzerine birleşmesi mümkün olmayacak kadar bir kalabalık, kalabalığın başka bir kalabalığa, kendinden daha da kalabalık insanlara nakletmesi ve hem lafzı hem manası mütevatirdir Kur'an'ın. Mütevatiren gelmiş, yani çok insan tarafından çok insana nakledile. Ve bunların da yalan üzerinde ittifak etmeleri mümkün değil. Biri Halep'ten, biri Şam'dan aynı şeyi söylüyor. Aynı peygamberimizden aynı şekilde duyduğunu mesela söylüyor. Bu şekilde gelince buna mütevatir denir. Ve yine mesela okunuşuyla taabbud olunan, yani kulluk yapılan, ibadet yapılan kitaptır. Okunuşuyla kulluk yapılıyor. Demek ki Kur'an'ın her harfine peygamberimiz 10 sevap olduğunu ifade etmiştir. Yani Mesela Kur'an'la namaz kılınır. Kur'an okumakla ibadet edilir. Her okuduğun harfe 10 sevap kazanırsın. Demek ki Kur'an böyle ibadet edilen bir kitaptır. Ve muciz bir kelamdır diyor. Yani insanlar aciz bırakır. Onun gibisini insanlar söyleyemezler, yazamazlar. Dolayısıyla mucizdir deyince, aciz bırakan yani, mucizevi, insanlar aciz bırakıyor. Böyle denince, o zaman ne anlıyorsun bundan? Yani benzeri yazılamaz. O halde benzer yazılan bir kitap Kur'an değildir. Çünkü Kur'an olması için muciz olması lazım. Herkesi aciz bırakması lazım. Benzer yazılamaması lazım. Yazılıyorsa Kur'an değildir. İşte böylece aslında ben kısa söyledim yani. Yani tarif daha geniş ele alınır da bu kadar yeter. Ben size anlatmak istediğim husus, tarifteki her kelime önemlidir. Hiçbir kelime boşuna oraya ilave edilmemiştir. Tarifte boş laf olmaz. Tarif yapacak olan kimse o konunun tamamını bilmeli ve tarife nelerin girmesi gerekiyorsa onları girdirecek şekilde kelimeler seçmeli. Nelerin girmemesi gerekiyorsa, mesela hadis diyelim ki girmemesi gerekiyor ise, mesela onu dışarıda da o tarife girmeyecek şekilde dışarıda tutmalı, öyle kelimeler seçmeli. Mesela mütevatiren nakledilmiş. Mesela hadisler mütevatiren hepsi nakledilmemiştir. Hadisi dışarıda tutuyor. Mesela işte Musaf'ta yazılı olan diyor. Mesela hadisler Musaf'ta yazılı değildir. Veya diğer insan sözleri. Velhasıl her bir kelime bir maksat içindir. Ve birçok tarifler de yapılmıştır. Bu kadar yeter. Kur'an'ın diğer isimleri, başka ismi var mıdır? Elbette vardır. 90 kadar ismi olduğunu söyleyenler olmuştur. Ama tabii ki bunların büyük bir çoğunluğu sıfattır aslında. Özel isim değildir. Fakat 55 kadar, İmam Zerkeşi 55 kadar olduğunu söyler. Bunlar da en meşhur olanlar. Mesela Kur'an'ın diğer bir adı El-Kitab'dir. Zelike'l-Kitab, La Raybe Fi. Kur'an bir kitap olduğu için bir ismi de kitaptır. El-Kitab. Kitap herhangi bir kitap. El-Kitab ise Allah'ın kitabı. Elif-Lam'ın yani gelmesi Arapça'da lam-ı tarif gelince o şeyin belirli bir şey olduğu anlaşılır. Elif-Lam-Mim, Zelike'l-Kitab. O kitap, yani bu kitap, yani Allah'ın kitabı, la raybe fih, onda şüphe yoktur. Kur'an'da bu el kitap geçiyor. Kur'an'da 230 yerde el kitap geçiyor. Ve Kur'an'a delalet ediyor. Bir de Ümmül Kitab geçer. Kitabın anası yani. Bu da yine Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçiyor. Fî Ümmül Kitab ledeyne le'aliyyun hakim. Allah Azze ve Celle bu Ümmül Kitab'dadır diyor. Bu da yine Kur'an'da Kur'an isimlerini olarak zikredilmiştir. Ben onları hızlı geçiyorum. El-Furkan da yine Kur'an'ın isimlerindendir. Tabii ki manası hakla batılı ayıran, ayırmak manasında olan bir kelimedir. Bazen de selamet manasında, kurtulmak, barış içinde olmak, felaha ermek manasında. Yani Kur'an felaha götürür, selamete götürür ve Kur'an hakla batılı ayırır. O yüzden Kur'an Furkan'dır. El Furkan. Bu da Kur'an-ı Kerim'de 6 yerde bu şekilde bu isimle yani geçmektedir. Mesela Furkan suresi de var Kur'an'da. Furkan suresinin ilk ayetinde Tebarekellezi nezzelel furkane ala abdihi liyekune lil alemine nezira buyuruyor. Orada da El Furkan geçiyor. Böyle 6 yerde. Bir de El Mesani. Mesani ikişerli ya da tekrarlı manasına gelir. Fatiha'nın bir ismi Sebul Mesani'dir. İkişerli 7. Hadiste o şekilde ifade edilmiştir. Yani çok tekrar edilen 7 ayet manasında. Her namazda en az 2 kez okunuyor. Sebul Mesani. Mesani tesniyeden yani geliyor ve ikişerli demektir. Neden mesani denilmiştir? Çünkü Kur'an-ı Kerim tekrar etmektedir. Mesani ikişerli yani iki kez tekrar edilen yani birçok kez manasında tekrar manasında tekrarlı kitap. Yani Allah Azze ve Celle kitabının bir ismi olarak el-mesani'yi seçmiş olması hakikaten ilginçtir yani. Yani Allah sonsuz ilim ve kudret sahibi olduğu halde her ayetinde çok çok bambaşka ilimlerden bahsetmesi mümkün. Allah'ın ilmi sonsuz olduğu halde ama Allah çok şey anlatıp kafaları karman çorman etmektense tekrar eder bazı şeyleri. Tekrar ederken de sıkmadan tekrar eder. Başka bir konuyu anlatırken döner aynı noktaya bir daha vurur yani. Yani mesela aslında konusu değişmiştir, başka bir konuya geçmiştir. Ama önceki konuya bir daha bir dönüş yapıverir. Sürekli geriye döndürür, baktırır, tekrar ettirir. Ve bilhassa temel mesele, mesela tevhid. Mesela en çok tekrar edilen konu. Mesela tevhid neredeyse her sayfada bir şekilde geçiyor. Mesela ahirete iman çok yerde geçiyor. Mesela cihat çok yerde geçiyor medeni surelerde. Mesela namaz, zekat çok yerde geçiyor. Yani tekrar var. Ve Allah Azze ve Celle bundan çekinmez. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِي اَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا. Allah nasıl ki bir sivrisineği misal vermekten ve ondan daha üstününü misal vermekten çekinmez. Koskoca Allah sivrisinekle mi uğraşıyor diyecekler cahiller desinler. Allah sivrisineği misal vermekten çekinmez. Aynı şekilde Allah tekrar etmekten de çekinmez. İnsanlar demek ki başka bir şey bilmiyor, hep tekrar ediyor diyecekler bile olsa Allah çekinmez. Allah'ın sonsuz ilim sahibi olduğu bellidir. Ama Allah bazı önemli gerçekleri tekrar ederek kafalara, kalplere yerleştirmek istemektedir. Yoksa Allah her ayetinde farklı bir meseleye girebilir. Allah'ın ilmi sonsuzdur. Ama Allah her seferinde farklı bir meseleye girmek istemiyor. Tekrar ediyor, bizde bazı şeyleri tam yerleştirmek istiyor ve bize de örnek olsun istiyor. Yani siz de önemli meseleleri tekrar edin. Ben diyor yani Allah olduğum halde, ilmim sonsuz olduğu halde her seferinde ayrı bir şey anlatmıyorum size. Temel meseleleri tekrar ediyorum. Sonra konuyu değiştiriyorum. Bir daha bazı temel meselelere dönüyorum. Başka bir şey anlatırken gene ona dönüş yapabiliyorum. Yani siz de böyle olun. Yani neyi konuşursan konuş, o temel meseleye ara sıra geri dön, hatırlat o temel meseleyi. La ilahe illallah davasını ara sıra dön, neyi konuşursan konuş. Zaten hepsi oradan çıkıyor. Temel odur zaten. Oraya geri dönmen mümkün. Bağlantı kurabilirsin yani istesen. Yani Kur'an'ın adını bile Allah el-Mesani koymuşsa, tekrar eden kitap, halbuki mesela birçok insan tekrar etmeyi hoş görmez. Yani tekrar bilgisizlikten, herhalde başka bir laf bulamadığını tekrar ediyor zannederler. Allah da mı laf bulamıyor, haşa? Tekrar gerekli bir şeydir. Hani bir tekerleme var ya, yarısı Arapça yarısı Türkçe. Et tekrar aksan ve levkane 180 demişler. Yani tekrar iyidir, 180 kere olsa bile. Allah Azze ve Celle de Kur'an'da birçok meseleyi tekrar eder. Demek ki böyle gerekmektedir. O halde İslam davetçileri de tekrarlı konuşmalıdırlar. İnsanlar aynı meseleyi anlatıyor diyecekler diye onu söylemekten çekinmemelidirler. O zaman konuşmaları Allah için olmuş olmaz. O zaman insanlar dikkate alıyorlar, Allah'a dikkate almıyorlar demek olur. Allah'a dikkate alıyorsan tekrar et, çünkü Allah da tekrar ediyor. Ama sıkmadan. Bir konuyu anlatırken onu tekrar ana meseleyle bağlantısını kurduğun zaman çok güzel olur ve sıkılmaz insanlarda. Yani sıkmadan tekrar el-Mesani. Tekrarla ama sıkmadan tekrar. Yani Allah Azze ve Celle mesela diyelim Musa Aleyhisselam kıssasını mesela bir yerde anlatıyor, başka bir yerde yine anlatıyor, başka bir yerde yine anlatıyor. Ama her yerde başka başka manalar elde edebileceğimiz şekilde, çıkarımlar yapmamız mümkün olacak şekilde ve orada anlatmadığı başka bir noktayı anlatarak bu şekilde anlatıyor. Onun için biz de sıkmadan tekrar etmeliyiz. Yani bu Kur'an'ın madem ki ismidir, Kur'an'da gerek kıssalar, gerek öğütler ve gerek tevhid davası tekrar edilmektedir. Ahirette iman tekrar edilmektedir, cihat tekrar edilmektedir, namaz, zekat tekrar edilmektedir. Birçok mesele tekrarlıdır ama sıkmamak şartıyla. Kur'an'ın başka isimleri var mıdır? Evet. İşte mesela kelam, nur, huda, rahmet, şifa, mev'ize, zikir, hikmet vesaire. Daha birçok isimler. Bunlar tabi çoğu sıfattır aslında. Özel isim olmaktan ziyade sıfattır. Mesela Allah kainatın sahibinin özel ismidir. Allah. Er-Rahman'ın da öyle olduğu söylenmiştir. O yüzden Allah ismi kimseye verilemez, Rahman ismi de kimseye verilemez. Özel isimdir. Ama sıfat mesela diyelim ki Rauf mesela. Peygamberimiz için de Kur'an'da kullanılıyor. Rauf ve Rahim. O peygamber müminlere karşı şefkatlidir. Yani Rauf ve Rahim'dir. Buyuruluyor. Demek ki Allah'ın da ismidir Rauf ve Rahim. Ama peygamberimiz için bizatihi Allah tarafından kullanılmıştır. Demek ki Allah'ın bazı isimleri İnsanlar için kullanılabilmektedir. Sıfat olarak. Özel isim değildir çünkü. Ama Allah'ın özel ismi mesela Allah ve Rahman insanlar için kullanılamaz. Hiçbir şekilde kullanılamaz. Veya insana uygun olmayan sıfatlar. Mesela Halik, yaratıcı. Mesela bunlar da kullanılamaz. İşte Allah Azze ve Celle kendi kitabı için böyle değişik isimler kullanıyor. Bunların birçoğu sıfattır. Ya mesela diyelim ki nur. Yani Kur'an'ın nur olması. Mesela Kur'an'ın zikir olması, şifa olması. Bunlar hepsi sıfat olarak, yani zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız gibi ayetler. Bazılarında özel isim gibi, bazılarında da sıfat olaraktan gelmektedir. Vahiy kelimesine gelince, vahiy kelimesi, vahiy, fısıldamak, gizli bir şeyler söylemek, demek kelime manası. Yani her kelimenin iki tane manası olur. Birisi lugat, bir de ıstılah manası. Lugat manası yani sözlük manası. Yani sözlüğü açıp bakarsan vahiy fısıldamaktır. Bu lugat manasıdır. Ama bir de ıstılah, yani İslami ilimlerde, dini ilimlerde vahiy ile ne kastediliyor yani? Bir de o mana var. Mesela diyelim ki birçok kamyonun olduğu bir garajda araç kelimesini kullanan kişi neyi kastetmiş olabilir? Kamyonları, oradaki taksileri ya da pikapları kastetmiş olabilir. Ama araç aslında başka manaya gelmez mi? Mesela diyelim ki kalem de bir araçtır, değil mi? Yani aracın demek ki bir kelime manası var. Bir de orada kullanıldığı bir mana var. Yani hangi mana kullanılıyor? Orada mesela araç dendiği zaman kastedilen işte kamyondur mesela. Mesela elimizde 5 tane aracımız var dediğin zaman oradakiler anlar ki kamyonu kastediyor yani. Ama araç aslında her şey için kullanılır. Araç kelime manası olarak kullanılabilir. Şimdi vahiy de öyle. Vahiyin kelime manası fısıldamak. Istilahi manası, yani İslami ilimlerde ki manası Allah Azze ve Celle'nin peygamberimize gizli olarak, ya ancak onun duyabildiği şekilde gönderdiği kelamıdır. Neden peki ona vahiy denmiştir? Vahiy, yani her kelimenin daha doğrusu lügat manası ile ıstılahi manası arasında bir ilişki olur. Neden yani mesela Cebrail'in getirdiği kelamullah'a vahiy deniyor? Çünkü Cebrail getiriyor, peygamberimize adeta fısıldar gibi, kimse duymuyor. O yüzden ona vahiy denmiştir. Ya mesela peygamberimiz insanların içerisinde otururken vahiy geliyor ve kimse duymuyor. Tek peygamberimiz duyuyor. Bu hangi durumlarda olur? Fısıldama durumunda olur. O yüzden oradan alınmıştır. Yani sanki fısıldama gibi. Çünkü kimse duymuyor. Ondan dolayı da böyle denilmiştir. Yani fısıldamaktan alınmış ve ıstılahi manada kullanılmıştır. Ve vahiy de iki gruba ayırabiliriz. Gayri ilahi vahiy ve ilahi vahiy diye. Gayri ilahi vahiy, mesela bir peygamberin diyelim ki veya bir insanın bir insana yaptığı vahiy. Mesela bu burada işaret manasında. Mesela Zekeriya aleyhisselam hakkında onlara diyor sabah akşam Allah'a tesbih etmeyi vahyetti. Zekeriya insanlara. Buradaki vahyetti. Allah değil burada vahyeden, Zekeriya aleyhisselamdır. Dolayısıyla bu gayri ilahi bir vahiydir. Yani buradaki manası da bildiğimiz vahiy değil, işaret manasındadır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de yine biz böyle birçok insan ve cin şeytanlarını peygamberlere düşman ettik. Bunlar süslü ve yalan sözleri birbirlerine vahyederler. Zuhrufel kavl. Fısıldarlar yani. Buradaki mana, yani burada kim fısıldıyor, kim vahyediyor? İnsan ve cin şeytanları. Dolayısıyla demek ki insan ve cin de fısıldayabiliyor. Bunlar da bir çeşit vahiy oluyor kelime manasıyla. Zekeriya aleyhisselam da fısıldıyor işaret manasında. Bunlar gayri ilahi, yani ilahi olmayan vahiylerdir. İlahi vahye gelince Allah'ın yani vahyetmesi, insanların, cinlerin değil de Allah'ın vahyetmesi. Mesela Allah Azze ve Celle يَوْمَيْتِنْ تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكِ اَوْحَالَهَا. O gün yeryüzü bütün haberlerini anlatır ve بِأَنَّ رَبَّكِ اَوْحَالَهَا, çünkü Rabbin ona vahyetmiştir. Şimdi burada Allah yeryüzüne vahyetmiş yani. Buradaki vahiy ne manada olmuş oluyor? Yani emretti. Çünkü yani o yeryüzü bütün haberleri anlatıyor. Yani yeryüzüne olan biten bütün olayları, demek ki yeryüzü şahitlik yapıyor yani. Yani yevmeizen tuhaddisu ehbaraha. Yeryüzü haberlerini söyler. Demek ki toprak, bastığın toprak sana şahitlik yapacak yani. Yani elimizin, kolumuzun, ayağımızın şahitlik yapması gibi, birinin konuşması diğerine ona şahitlik yapması gibi, yeryüzü şahitlik yapacak. Neden yapıyor? Normalde böyle bir şey olmaz. Neden yapıyor? Çünkü bi enne rabbeki evhalehe. Çünkü Rabbin ona vahyetti. Yani emretti. Buradaki vahiy kelimesi emretmek manasında. Burada vahyeden kim? Allah. Buradaki vahiy hangi manada? Emir. Emir manasında. Mesela yine Allah Azze ve Celle bal arısına vahyettiğini söylüyor. Allah bal arısına şöyle şöyle vahyetti buyuruyor. Buradaki vahiy hayvana, yani bir arıya yapılmaktadır. Bu ilham manasında da, ona verilen içgüdü. Şimdilerde öyle ifade olunuyor bu modern bilimde. Hayvandaki içgüdü. Yani aslında içgüdü denilen şey ne oluyor? Allah'ın vahyi. Allah bal arısına vahyetti. Mesela meleklere de Allah vahyeder. Rabbin meleklere şöyle vahyetti: ben sizinle beraberim dedi. Haydi o kafirlerin kalbine korku salacağım. Siz de savaşın. Müslümanlara sebat ilham edin. Ben o kafirlerin kalbine korku salacağım diye Allah vahyediyordu. Burada Allah kime vahyediyor? Meleklerine. Yani buradaki vahide anlaşılıyor. Yani Allah'ın meleklerine böyle söylemesi. Ve bir başka vahiy, mesela İsa Aleyhisselam'ın havarilerine ve Musa'nın anasına hitaben olan vahiyler. Mesela Musa'nın anasına ayette buyuruyor Kasas suresinin başında: ve vahayna ile ummi Musa en erda'i. Musa'nın anasına vahyettik, Musa'yı emzirmesini vahyettik. Burada Musa'nın anası peygamber değil. Buradaki vahiy ona ilham etmek manasında veya rüya da göstermek manasında olabilir. Çünkü Musa'nın anası peygamber değil. Hiçbir kadın peygamber değildir. Çünkü peygamberlik kadınların yapabileceği bir şey değildir. Onun için kadınlardan peygamber olmadığına göre buradaki mana ya ilhamdır ya rüyadır. Kadı Beydavi de zaten bu şekilde açıklamıştır. Demek ki bu şekilde vahiyler var. Bir de hakiki vahiy. Şimdi bu ilahi vahiy, ilahi olmayan vahiy, bu şekilde söyledik. Bir de bizim asıl kullandığımız vahiy yani. Şimdi gelelim asıl meseleye. Bunlar vahiyin kelime manasına göre misalleri. Fakat bir de asıl vahiy, yani biz vahiy dediğimiz zaman aslında bunları kastetmiyoruz. Yani Allah'ın bal arısına olan vahyini ya da işte Musa'nın anasına olan ilhamını, vahyini, öyle değil mi? Mesela yeryüzüne olan vahyini, bi enne rabbeki evhalehe gibi, biz aslında bunları kastetmiyoruz. Biz vahiy dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Allah'ın peygamberimize yaptığı vahyi, Cebrail vasıtasıyla veya başka yollarla Allah'ın Efendimiz'e vahyini kastediyoruz. Şimdi o, esas olan odur yani. Ve tüm peygamberlere vahiy gelmiştir. Zaten vahiy geldiği zaman insan peygamber oluyor. Peygamberliğin başlangıcı zaten vahiydir. Ve diğer peygamberlere de böyle, mesela Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Demek ki tüm peygamberlere vahyedilmiştir. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Yakub'un torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik ve Davud'a da Zebur'u verdik buyuruyor. Demek ki tüm peygamberlere Allah vahyediyor. Zaten bu şekilde peygamber olmuş oluyor bir insan. Evet.
Yani bazen insanlar bir şey yapar. Bana o anda ilham geldi diye böyle cümleler sarf eder. Bu ilham geldi derken yani bunu, buna vahiy denilemez değil mi? Böyle bir şey.
Yani normalde denebilir. Yani kelime manasıyla. Çünkü vahyin bir manası da ilham etmektir. Ya mesela diyelim ki bir şair mesela güzel bir şiir birden coştu, mesela kalbine böyle akın etmeye başladı. Güzel cümleler coştu mesela, söylüyor. Yani bana ilham geldi derler genellikle. Vahiy demezler. Vahiy çünkü yanlış anlaşılabilir. Yani sen peygamber misin derler adama. Yanlış anlamaya müsait olduğu için denmez. Yoksa kelime manası itibariyle kullanılabilir. Çünkü demin de ifade ettiğim gibi vahiy kelimesi Kur'an-ı Kerim'de de bazen fısıldamak. Mesela diyelim ben senin kulağına bir şey fısıldasam, sana vahyettim desem caiz yani. Yani kelime manasıyla kullanıyorsam. Yoksa haş Allah gibi vahyettim desem küfür olur zaten bu. Yani bu manada mesela şair de yani bana Allah vahyetti derken, yani Allah bana ilham etti demek istiyorsa bir mahsuru yok. Ama insanlar yanlış anlar. O yüzden insanları günaha sokmak, aleyhinde konuşturtmak, gıybet yaptırtmak, iftira atmalarına sebep olmak doğru olmayacağından orada ilham kelimesini kullanmak lazımdır. Fitne fesada yol açmamak için. Ve Kur'an-ı Kerim vahyedilmiş midir? Evet. Ve uhiye ileyye hazel Kur'an li unzirakum bih. Bana bu Kur'an vahyedildi ki ta ki sizi inzar edeyim, uyarayım onunla. Kur'an'la yani. Buyuruyor. Demek ki ve uhiye iley, bana vahyedildi ifadesinden açıkça anlıyoruz ki Kur'an vahiydir. Vahyedilmiştir peygamberimize. Bu gibi ayetler neden önemlidir? Biraz sonra o konuya geleceğiz. Bunu şimdilik unutmayın. Aklınızın bir kenarına yazın. Yani Kur'an peygamberimize vahyedildi. Bununla ilgili ayetler, bakın burada birkaç ayet almış. Ve kezalik evhayne ileyke Kur'anen Arabiyye. Mesela sana biz bu Kur'an Arapça bir kitap olarak vahyettik. Demek ki Kur'an vahyedilmiştir. Bu vahyedilmenin tabi şekli şemali daha sonra ele alacağız. Ve yine Allah Azze ve Celle peygamberimize bile hitaben buyuruyor ki de ki, yani sen de yani Kur'an'a tabi olmakla mükellefsin. İttabi ma uhiye ileyk min rabbik. Sana Rabbinden taraf vahyedilene uy, ittiba et. İşte Bunlar şunu gösteriyor. Peygamberimize vahyediliyor ve de peygamberimiz de ona uymak zorunda. Yani kendi elinde değil. O da vahye tabi olmak zorunda, ittiba etmek zorundadır.